adı Aylin.
Ayrım 3.
Hilmi Paşa'nın ortanca kızı Kerime'nin kocası Turhan Paşa, Rusya'ya sefir tayin edilmişti. Kerime sefiri olarak gittiği Petersburg'da Çar II. Nikola ve ailesiyle çok yakın bir dostluk kurmuştu. Kız kardeşi Şeref, ablasını ziyarete geldiği sırada tanıştığı Çar'ın yeğeni yakışıklı prens Sergio Ouzurov'a delice aşık olup Petersburg'da kalmaya karar verince aile karışıverdi. Kızlarının gönlüne hakim olamayan Fatma Hanım, kızının prens Ouzurov'la olan evliliğini kocasından ve kayınpederinden uzun süre saklamaya çalıştı. Hele Mustafa Naili Paşa bu evliliği asla öğrenmemeliydi. Bu skandal Ruslara karşı savaşlarda Osmanlı askerlerine taktikler vermiş ve ömrü boyunca gavura karşı savaşmış bir Osmanlı paşasını yüreğinden yaralayabilirdi. Aile fertleri onlara utanç getiren olayı paşa babalarından ellerinden geldiğince saklamaya çalıştılar. Mustafa Naili Paşa torununun bir Rus prensine kaçtığını hiç bilmedi. Fatma Hanım'ın kızı Melek için hayal ettiği damat adayı ise cebinde bol parayla küçük yaşta Paris'e gönderilince uzun süre İstanbul'a dönmedi. Hayat Paris'te öylesine tatlıydı ki lise ve üniversite tahsilini bitirdikten sonra kendisine amcasının uzun yıllar sefirlik yaptığı Türk sefaretinde bir katiplik ayarladı. Duayendes Ambassadors Esat Paşa'nın yeğenine bir de güzel maaş bağladılar. 1.80 boyunda pehlivan yapılı, baygın yeşil gözlü Hasip Bey, spora, temizliğe ve iyi giyime hastalık devresinde düşkündü. Amcası Esat Paşa sayesinde Paris'in aristokratları arasında kendine yer edinmişti. Olimpiyat oyunlarının kurucusu Baron de Coubertin ile her gün eskrim oynuyor, Beau de Boulogne de köpeğiyle uzun yürüyüşler yapıyor, akşamları da sosyetenin devam ettiği salonlarda boy gösteriyordu. Fransızlar arasında Le Beau Monseigneur Aubéochin, Türkler arasında de genç, dinç, deli Hasip Bey lakabıyla tanınıyordu. Bir başka delinin torunu, çocukluğunun aşkı Melek çok uzaklarda kalmıştı. Bir hayal bile değildi artık. Melek ufak tefek olmasına karşın son derece cilveli ve çekici bir genç kız olmuştu. Mükemmel Fransızca, İngilizce ve Rumca konuşuyor, çok iyi piyano çalıyordu. Üstelik hem anne hem de baba tarafının aristokrat sayılırdı. Devrin çöp çatanları araya gelince Melek'e Paris'te kaybolup giden komşunun oğlu Hasip'ten çok daha parlak bir talip bulundu. Görücülerini kız istemeye bir kutu lokum yerine bir kutu mücevher ile yollayan Haydarabad nizamı. Fatma Hanım mutluluktan uçuyordu. Kızlarından biri sefiri olmuş, çağın imparatorları krallarıyla saraylarda fink atarken gösterişsiz ufak tefek bulduğu kızına dünyanın en zengin adamı talip oluyordu. En küçük kızları Şeref'in şerefsiz buldukları evliliği bile bu coşkulu nişanla affa uğradı. Meleğin şans yıldızı çok yüksekti ama sanki bir gizli kuvvet bu yıldızı aşağılara çekiyordu. Haydarabad nizamı nişanlısının yüzünü bile göremeden tahsilini tamamladığı İngiltere'den dönmek için bindiği vapurda bir deniz kazası sonucunda ölüverdi. Arabulucular bu kez nizam kadar zengin değilse bile pek de yabına atılamayacak bir başka koca adayıyla yine devreye girdiler. Mısır hanedanından Prens Mehmet Bey. Prens Mehmet Ali. Meleğe söz hakkı düşmedi. O yıllarda en modern ailelerde bile iyi bir koca bulundu mu kızların fikri sorulmazdı. Çeyizi hazırlandı ve Melek bir sonbahar günü tophane rıhtımında toplanmış ailesiyle vedalaştı. Vapurun küpeştesine yaslanıp annesine, babasına, akrabalarına uzun uzun mendil sallayarak Mısır'a hareket etti. 3 yıl sonra kalabalık Meleği Mısır dönüşünde karşılamak için yine rıhtımda toplanmıştı. Melek gittiği gibi dönüyordu. Koca göbekli şişko Mısır prensi iktidarsız çıkmıştı. O yaz Emirgan korularında anıların ardında kalmış bir aşk öyküsü yeniden canlandı. Genç, dinç, deli Hasip Bey hem paraları suyunu çektiği hem de Paris'in çılgın hayatına iyice doyduğu için memleketine kesin dönüş yapmıştı. 28 yaşında kızıl saçlarıyla çok yakışıklı ve hala bekardı. Bir gün komşu köşkün bahçesinde bir hayal görür gibi çocukluğunun aşkını gördü. Muzip bakışları ve kiraz dudakları değişmemişti ama Meleğin ince yüzü esrarlı bir hüzünle gölgelenmiş gibiydi. 20 yıl sonra çocukken sevdiği kız karşısındaydı hem de onca fırtınadan sonra eldeymemişçesine saf ve temiz olarak. Sanki Tanrı bu kızı ona nasip etmek için ayırmış ve yıllarca saklamıştı. Melek ile Hasip uzun süre düşünmeye gerek görmeden hemen nişanlandılar. Hilmi Paşa bu mirasiyeti gence onayını ancak onun da kendisi gibi çok iyi bir avcı olduğunu öğrendikten sonra verecekti. Meleğin annesi Fatma Hanım ise kızının mutluluğunu görmeyi beklermiş gibi düğünlerinden kısa bir süre sonra dramatik bir biçimde hayata veda edecekti. Viyana'da Grand Otel'de kendi verdiği bir davette aniden kalp krizi neticesinde vefat edince misafirlerini tedirgin etmemek için cansız bedeni orkestranın çaldığı Viyana valslerinin eşliğinde bir dostlarının kollarında sanki dans ediyormuş gibi odasına taşınmıştı. Sayfa 25 Bayındırlı Kızları. Hasip Bey Fransa'da tamamladığı tahsilinin hakkını yurduna dönüp melekle evlendikten sonra verdi. Halkalı Yüksek Ziraat Okulu'nun önce kurucusu oldu, sonra da okulda uzun yıllar hocalık yaptı. Daha sonraları İstanbul Ziraat Genel Müdürlüğü'ne danışman tayin edilecekti. Melek Hanım'la Hasip Bey 1. Dünya Savaşı patlak verene kadar Yeşilköy'deki konaklarında yaşadılar. Birbiri ardından Esma, Leyla, Ecla adında 3 kızları, Esat ve Hilmi adını verdikleri 2 oğulları oldu. Hayat büyük babalarının zamanında olduğu gibi şaşalı değildi artık. Prens Oruzov ve Şeref Rus ihtilalinde paçayı zor kurtarmış, Atina'ya kaçmışlardı. Aile çok zor durumda olan teyzelerine ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu ama aslında kendi yaşam standartlarında da önemli bir değişme olmuştu. Savaş bulaştığı her yere açlık ve sefalet götürüyordu. Bayındırlılar aç ve sefil olmasalar bile Hasip Bey ailesine alıştıkları tarzda yaşatabilmek için bazı köşk ve arsalarını elden çıkartmak zorundaydı. Nitekim Bayındırlıların en küçük oğulları Hilmi, ağabey ve ablalarının doğduğu Yeşilköy'deki köşkten çok daha mütevazı bir konakta modada dünyaya geldi. Bayındırlıların evi bir tezatlar arenasıydı. Hasip Bey bir yandan pederşahi bir aile reisi görüntüsü içinde çocuklarını korkutan titretip büyük bir disiplin içinde yetiştirirken öte yandan da Paris'te büyümüş ve batı kültürü almış olmasının getirdiği kafa yapısıyla o yıllara göre hala Avrupa'yı sayılacak bir yaşam tarzı sergiliyordu. Çocuklarının eğitimine ve dil öğretimine çok önem veriyor, kızları ve oğlanları birbirinden hiç ayırmaksızın hepsinin derin bir genel kültüre sahip olmaları için elinden geleni yapıyordu. Bayındırlı çocuklarının her biri Türkçenin yanı sıra ana dilleri kadar iyi Rumca, Fransızca ve İngilizce konuşuyorlardı. Rumcanın evlerindeki önceliği Hasip Bey'in babaannesinin Kios adasından bir papazın kızı olmasından kaynaklanıyordu. Evde her zaman bir veya birkaç Rum hizmetkar ve mutlaka bir Rum paramana yani dadı bulunuyordu. Ayrıca çocukların Fransızca öğrenmeleri için bir de mürebbiyeleri vardı. Melek Hanım ve Hasip Bey gelirleri, iradatları azalmış, köşkleri ve konakları satılmış ama yüksek standartlı yaşam tarzları ve beklentileri devam eden tipik birer son dönem Osmanlı aristokratıydılar. Evlerinden müzikli danslı toplantılar, yemek davetleri eksik olmuyordu. Konukların arasında geçmiş zaman paşaları, nazırları ve sefirleri kadar o günün İstanbul'da yaşayan kor diplomatiğin ve sanatkarların tümünü bulmak mümkündü. Fransızlar başta olmak üzere diğer ülkelerin sefirleri, konsolosları ve ateşeleri Bayındırlıların günlük misafirleriydiler. Ama misafirlere gösterilen izzet ikram bitip de aile evde baş başa kaldığında Hasip Bey tren kesiliyordu. Sofraya her gün tam saat 7'de oturulacaktı. 5 dakika bile gecikse Hasip Bey'in gümüş saplı bastonu çoğunlukla büyük oğlu Esat'ın sırtında tepinmeye başlıyordu. Aslında kafası kızdığı zaman asabiyetinden kızları da nasiplerini alıyorlardı. Bir keresinde Esma'nın başına patlamıştı kabak. Çok düşkün olduğu küçük oğlu Hilmi zatürreye yakalanmış ve odasında sıkılmasın diye yatağı salona kurulmuştu. O sırada İstanbul'u ziyaret etmekte olan Roche Foucault tükkünün torunu genç Fransız Bahriyelisini Esma evlerine çaya çağırmıştı. Hasip Bey evine döndüğünde hasta oğlunun yatmakta olduğu salonda misafir kabul edildiğini görünce Esma'yı içeri çağırdı ve tokatı bir şimşek gibi indi genç kızın yüzüne. Bu gibi davranışlarına karşı çocuklarının giyim tarzlarına ve karşı cinsle olan arkadaşlıklarına da hiç karışmıyordu. Melek Hanım gençliğinde babası Hilmi Paşa'nın şimdi opera binasının bulunduğu alandaki köşkünde Liszt'in talebesi Leo Delibes'ten piyano dersleri alırken nasıl dekolte kıyafetler giydiyse şimdi de Esma, Leyla ve Ecla yetişmiş kızlar olarak dekolte kıyafetlerle dolaşıyor, davetten davete koşuyor, o yıllarda İstanbul'da kol gezen İngiliz, Fransız ve Alman subaylarıyla çaylara, danslara gidiyorlardı. Ancak bu modern yaşam tarzı kızların İstanbullu aileler arasında dile düşmelerine neden olacak ve diğer ailelerin kızları 17 yaşlarına geldiklerinde koca bulabilirken Bayındırlı kızları evlenebilmek için Türkiye'de kafaların da değiştiği ve başka bir anlayışın egemen olduğu yıllara kadar beklemek zorunda kalacaklardı. Hasip Bey oğullarını tahsil için aile geleneğini sürdürerek Fransa'ya göndermişti. Ama imparatorluk yenik çıktığı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bir de İstiklal Savaşı verince Bayındırlı ailesinin maddi durumu iyice bozulmuştu. Artık ne Moda'daki konakları ne de Emirgan'daki köşkleri vardı. Taksim'de Boğaz manzaralı Hristoverde apartmanına taşınmışlardı. Hasip Bey ziraat okulunda ders vermeye devam ediyor, kalabalık ailesini geçindirmeye, oğullarını en iyi şekilde yetiştirmeye ve ailenin alıştığı standartlardan fazla ödün vermemeye çalışıyordu. Kızlar 20'lerinin başlarına kadar sürdürdükleri eğlenceli, hareketli ve lüks yaşamlarını çoktan geride bırakmışlardı. Melek Hanım neredeyse 30 yaşlarına gelmekte olan kızlarının evde kalışlarını kendine alıştırmaya çalışıyordu. İşte bu sırada müthiş bir şey oldu. Memlekette cumhuriyet kuruldu ve imparatorluğun pek çok geleneği de saltanatla birlikte gözden düştü. Başkent Ankara'ya taşındı. Tahsilli diye bilen açık fikirli gençlerin el üstünde tutulduğu yeni bir dönem başladı. Memleketin dört bir yanında okullar açılıyor, genç mühendisler, köprüler, barajlar inşa etmek, köyleri ışık taşımak için Anadolu'ya yollanıyor, ülke batıdan doğuya, kuzeyden güneye demir ağlarla örülüyordu. Hasip Bey Adana'da açılan ziraat okulunu teftiş etmek ve bir dizi konferans vermek üzere Adana'ya çağrıldı. Adana'nın ileri gelenleri İstanbul'dan gelen zevatı ağırlamak için akşam yemekleri veriyor, çay ve oyun partileri düzenliyorlardı. Bu davetlerin birinde Hasip Bey Zihni adında genç bir avukatla bridge oynadı. Zihni Bey kendi gibi Avrupa'dan yeni dönmüş, Selim isimli bir genç ile hukuk bürosu açmış, avukatlık yapıyordu. Hasip Bey genç adamla sohbeti koyulaştırdıkça bu gencin çok iyi Fransızca konuştuğunu, saygın bir aileden geldiğini öğrendi ve aklına İstanbul'da koca bekleyen kızları geldi. Zihni Bey neden hala bekar olduğunu sordu. Zihni hayalini kurduğu kültürlü, modern değil bilen bir genç kızı adını da bulamamıştı. Hasip Bey ona kendi kızından bahsetti. Genç adam kulaklarına inanamadı. Bu soylu bir aileden gelen eski İstanbul beyefendisi onun gibi genç bir avukata kızını tanıştırır mıydı acaba? Hasip Bey İstanbul'a döndüğünde Bayındırlıların evinde büyük bir heyecan yaşandı. 10 gün sonra mavi gözlü, yakışıklı bir avukat Esma ile tanışmaya gelecekti. Esma bu yaşına gelene kadar pek çok milletten erkek ile tanışmış, hatta o devre göre cüretkar ilişkiler kurmuş, flörtler etmişti. Cin gibi zeki, konuşurken fıkır fıkır bir kızdı. Yine de evine gelecek bu genç adamın heyecanına kapılmamazlık edemedi. Annesine göre bu eline geçen son fırsattı. Eşleri, dostları kızın evde kaldığını dedikodusunu yaparak Esma gibi şahsiyet sahibi bir genç kızı bile kompleks sahip etmişlerdi. Hasip Bey salona badana yaptırdı. Perdeler sökülüp temizlenmeye yollandı. Esma sıkı bir pehrize girdi ve ne olur ne olmaz korkusuyla Esma'dan çok daha gösterişli ve güzel olan küçük kız kardeşler Zihni Bey'in geleceği gün evden uzaklaştırıldılar. Zihni Esma'yı gördüğü an bu kızın kendi için yaratıldığına kâni oldu. O Tanrı'dan ne dilediyse Tanrı ona üç mislini vermişti. Esma mükemmel Fransızca, Rumca ve İngilizce konuşuyor, müzikten, resimden, sanattan anlıyor, hiçbir lafın altında kalmıyordu. Modern tavırları ve kafa yapısıyla Türkiye'de yükselen değerlerin bayraktarı gibiydi. Ve mesleğinde ilerlemek isteyen bir genç için bulunmaz bir nimetti. Nitekim Esma evlendikten birkaç yıl sonra Büyükada'da Anadolu Kulübü'nde tanıştığı Atatürk'ün dikkatini çekecek, bizzat Gazi tarafından meclise girmek üzere ikna edilip Ankara'ya çağrılacak ve meclisin ilk kadın milletvekillerinden biri olacaktı. Yaşadığı sürece dış ülkelerde pek çok kez Türkiye'yi temsilen, konferanslara, seminerlere katılan, dünyaya Türk kadının konumunu anlatan Esma'nın kocası Zihni Bey'e de Ankara'nın o yıllarda en önemli semti olan Ulus'un noterliği teklif edilecekti. Kısacası Esma'nın evlenmesiyle Hasip Bey'in yükü az da olsa hafifliyor, Zihni Bey'in de başına kocaman bir devlet kuşu konuyordu. Bu arada ailenin büyük oğlu Esat'ın da el ekmek tutmaya başlamıştı. Şimdi sırada en kıymetli ve en güzel kızı Leyla vardı. Leyla hem karakter hem de görünüş olarak tıpkı babasına benzerdi. Onun gibi çok uzun boylu, robust yapılı, kızlığı çalan sarı saçlı, yeşil gözlü güzel bir kızdı. Ve o da babası gibi çetin cevizdi. Ailenin son yıllarda içine düştüğü para sıkıntısını en rahat o omuzlamış, eski elbiselerini hiç şikayet etmeden bir zamanlar meşhur Paris markalarını taşıdığı gibi başı dik ve kendinden emin taşımış, babasına manevi yönden büyük destek vermişti. Aile içinde herkesin sevgilisiydi. Nafia ve Kelibe Hiçbey'in kızı Reşide, Bayındırlı kızlarının anne tarafından kuzenleri oluyordu. Aile içinde Nanuka diye çağrılan Reşide, çok genç yaşta fesane müdürlüğü yapmakta olan Mithat Recai ile evlenmişti. Nanuka, Leyla ile Ecla'ya kocasının arkadaşlarını tanıştırıp duruyordu ama ne kız kardeşler kimseleri beğeniyor ne de genç erkekler o zamana göre yaşları 25'i geçtiği için yaşlı sayılan bu züppe kızlara talip oluyorlardı. Ta ki devlet demir yollarında görevli Cemal Bey devreye girene kadar. Mithat Bey'in Saint Joseph Lisesi'nden arkadaşı olan Cemal Bey, bir İstanbul ziyaretinde hayırlı bir iş için arkadaşının evine akşam yemeğine davet edildi. Nanaka'nın sevgili kuzeni Leyla da yemekteydi elbette. Cemal bu sarışın kızı görünce kararını çabuk verdi. Leyla da evlenme teklifini hiç tereddütsüz kabul edecekti. Cemal Bey, o güne kadar gördüğü en hoş erkeklerden biriydi. Yeşil gözlü, uzun boylu, ince yapılı, Cemal ile Leyla adeta kardeş gibi benziyorlardı. Cemal Bey, Torosların Akdeniz'e bakan doruklarında kurulu İbradı köyündendi. Tuhaf insanlardı İbradılılar. Çok tanrılı dinlerinden Hristiyanlığa geçiş yapmadan Müslümanlığı kabul etmiş ve Roma kabilesi oldukları rivayet edilirdi. Oğullarına mutlaka yüksek tahsil yaptırır, ya hukukçu ya devlet memuru yetiştirirlerdi. Ticaret yapmaktan ve dışarı kız vermekten hoşlanmazlardı.
Ayrım sonu.